إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفري علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim Sebe suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle ahireti mümkün görmeyen kimselere cevap vermiş. Allah Azze ve Celle'nin kudretinden misaller vermişti. Onlar bakmıyorlar mı göklere, yeryüzüne, önlerindekilere, arkalarındakilere bakmıyorlar mı? Bütün bunları yaratabilen kudretin her şeye kadir olduğunu anlamak istemiyorlar mı? Kıyameti mümkün görmeyenler yahut da kıyametten sonra tekrar dirilişi mümkün görmeyenler, hakikati görmek istemeyenler, onlar hakikati neden görmek istemiyorlar? Hayatlarını değiştirmek istemiyorlar da ondan. Bu kadar kainatın boşu boşuna yaratılmış olduğuna inanmak istiyorlar. Her şeyin boş olduğuna inanmak istiyorlar. Hesabın kitabın olmayacağına inanmak istiyorlar. Halbuki kendi içlerinde de vicdan azabı duyuyorlar. Çünkü vicdanları onlara doğruları söyler. Bu kadar şey boşuna yaratılmış olamaz der. Mutlaka vicdanları kendilerine bu gerçeği her gün, belki her an onlara haber etmektedir. Bu kadar şey boşu boşuna değildir demektedir. Bu dünyada gerçekleşmeyen adalet mutlaka bir yerde gerçekleşmelidir demektedir. Madem Allah adalet sahibidir, o halde adaleti gerçekleştirecektir demektedir. Ama onlar bütün bu seslere kulaklarını kapatmışlardır. Nasıl ki kendilerine İslam'ı anlatan İslam davetçilerine kulaklarını kapatmışlardır. Aynı şekilde kendi vicdanlarına karşı da kulaklarını kapatmışlardır. Kendi vicdanlarının da sesini duymak istememektedirler. O yüzden hakikatte onlar bu dünyada da vicdan azabı içerisinde yaşayıp gitmektedirler. Onlar sadece ahirette azap görecek değil. Hakikatte onlar bu dünyada da hem vicdan azabı içinde yaşamakta, hem de ahireti inkar eden bir insan olarak yanlış bir hayatın içinde bulunmaktadırlar. Yanlış bir hayatın içerisinde, dolayısıyla da o kötü hayatın içinde de ızdırap çekmektedirler. Ahirete inanmayan insanın hayatı çirkin bir hayat olacaktır. Çünkü insana yakışmayan şeyler yapacaktır. Ahirete iman insanın insan olmasını sağlar. İnsanca yaşamasını sağlar. Haramlardan, kötülüklerden, her türlü fuhşiyattan uzak durmasını sağlar. Ahirete iman olmasa insan insanca yaşayamaz. Dolayısıyla bunlar aslında bu halleriyle bu dünya hayatındayken de kötü bir hayat yaşadıklarından dolayı sıkıntı içerisindedirler. Pislikler içinde yaşayan bir insan, haramlar içinde yaşayan bir insan, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan insan, nasıl olur da mutlu olabilir, nasıl olur da vicdan huzuru içerisinde olabilir? Hayatı kötüdür, kendisi bunun farkındadır aslında. Belki her seferinde itiraf etmemektedir. Belki kendisine söyleyenlere, bunu hatırlatanlara hayır demektedir. Ama kendi iç aleminde muhasebe yaptığı zaman, eğer muhasebe yapacak kadar aklı ve vicdanı kaldıysa, birazcık muhasebe yapacak olsa, hayatının yanlış ve çirkin bir hayat olduğunu kendisi de itiraf eder. Dolayısıyla bunlar sadece ahirette azap görmezler. Bunlar aslında bu dünyadayken de, kendi iç alemlerinde sürekli azap içerisindedirler. Allah Azze ve Celle göklerde yerde olan bütün harikalara ancak munib olan kulların bakabileceğini, Allah'a yönelmiş olanların, inabe makamında olanların, görmek isteyenlerin, hakikate karşı kör olmak istemeyenlerin, ancak onlar için bu kainattaki delillerin delil olduğunu ifade eder. Demek ki kainatta ne kadar delil olursa olsun, Allah'a yönelmemiş, sadece bütün hedefi dünya olan, dünyaya yönelmiş olanlar, munib olmayanlar, bir abd-i munib olmaktan kaçınanlar, Allah'a yönelmiş bir kul olmaktan kaçınanlar için hiçbir delil delil olmayacaktır. Ne kadar delil gösterirseniz gösterin onlara, hiçbir delil onlar için delil olmayacaktır. Nasıl ki anlayana sivrisinek sazdır, anlamayana davul zurna azdır. Nasıl ki atasözünde böyle ifade olunmuş. Aynı şekilde kainattaki bütün deliller de anlamak isteyen için delildir. Allah'a yönelmek isteyen için, hakikati arayan için bir delildir. O gözle bakanlar, o gözle baktıkları zaman ancak görebilmektedirler. Allah Azze ve Celle dikkatle bakmayanlara nasip etmeyecektir. İlgisiz adamlara, etrafındaki milyarlarca milyar delillere, harikalara, varlıklara bakmayan, bakmak istemeyen, gördüğü zaman da başını çeviren, üzerinde düşünmek istemeyen, düşünürsem hayatımı değiştirmek zorunda kalırım diye korkan, onlara Allah Azze ve Celle hiçbir zaman iman nasip etmeyecektir. Çünkü imana ulaşabilmenin ilk şartı, hakikate karşı ilgili olmaktır. Hakikate karşı ilgili olmayanlara Allah neden iman nasip etsin ki? Gerçeği aramayanlara Allah neden doğruları göstersin ki? Dünya imtihan dünyasıdır. Allah Azze ve Celle zorlayacak değil ki. Dolayısıyla ilgisiz adamlar, abd-i munib olmayanlar, Allah'a yönelmemiş, dünyaya yönelmiş olanlar, bütün arzusu dünya şehvetlerinden ibaret olanlar, bütünüyle bunu düşünüp başka bir şey düşünmek istemeyenler, bankadaki hesabını düşünüp, karısını düşünüp, çocuklarını düşünüp de bu dünyaya neden geldiğini düşünmeyenler, bütünüyle şehvetlerinin peşinde koşanlar, sanki bu dünyaya sadece nefsi arzularını tatmin etmek için gelmiş gibi düşünenler, hedefleri nefisleri ne istiyorsa sadece onu yapmak olanlar, nefislerine karşı mücadele etmeyi hiç düşünmeyenler, şeytanla mücadeleyi düşünmeyenler, yeryüzündeki İslam düşmanlarıyla, insan ile şeytan gibi olan insanlarla mücadeleyi düşünmeyenler, elbette ki Allah'a yönelmemiş olanlar için milyarca milyar deliller de hiçbir şey ifade etmeyecektir. İşte onun için Allah Azze ve Celle bütün bu deliller abd-i munib olanlar için delildir buyurur. Neden bazı insanlar iman etmezler? İşte Kur'an onu açıklamış oluyor bize. Neden bir insan bir varlığı gördüğü zaman yüksek bir imana ulaşabilirken neden diğeri öyle olmuyor? Birisi bir çiçeğe baktığı zaman gözünden yaş akarken neden diğeri öyle olmuyor? birisi hakikati duyduğu zaman doğrudur, böyle olmak lazım diyebildiği halde neden diğeri öyle olmuyor? Neden birisine bir tane delil yeterli geliyorken, neden öbürüne 100 tane delil yetmiyor? Çünkü hakikati aramıyor. Çünkü gerçeği görmek istemiyor. Çünkü sürekli olarak aslında hakikati görmüş olsa, inanmış olsa, kabul edecekmiş de aslında ikna olamadığı için, kendisini ikna edecek deliller gösterilmediği için ondan dolayı ikna olmuyormuş gibi konuşur. Haddi zatında delillerin kuvvetli olduğunu görmektedir. Kainat zaten kendisi başlı başına büyük bir delildir. Kainattan daha büyük bir delil olabilir mi? Bu kadar delilleri görmeyen, bunlarla ikna olmayan adamı neyle ikna edebilirsiniz ki? Demek ki hakikatte bunlar delilleri görmek istemedikleri için inanmamaktadırlar. Yoksa o deliller kuvvetli deliller olmadığı için değil. Deliller çok kuvvetlidir. Ama onlar Allah Azze ve Celle'ye yönelmek istememektedir. O sadece ve sadece yeryüzünde istediği gibi yaşamayı düşünmektedir. Bir takım şeylerin farz olmasından rahatsızdır. Bir takım şeylerin haram olmasından da rahatsızdır. O serseri bir hayvan gibi yaşamak istemektedir. O yüzden Kur'an onlar hakkında hayvan ifadesini kullanır. Allah'ın o nezih kitabı, Allah'ın o fasih kitabı, o belagatı yüksek olan kitabı bile bunlara hayvan ifadesini kullanır. İnhum illa kel en'am buyurur. Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebile. Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar. Yol bakımından, hayvanın hayatından bile daha aşağı bir hayat yaşarlar. Yolları hayvanların yolundan da daha aşağıdır. Bunlar bu halleriyle hiçbir zaman hakikate ulaşamayacaklardır. İlgi duymalıydılar. Öncelikle ilgi duyacaklardı. Hakikat nedir diye merak edeceklerdi. Yeryüzüne gönderilmiş olan en şerefli varlıktı kendisi. İnsan idi, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisiydi. Allah'ın halifesiydi. Dolayısıyla düşünecekti, kafa yoracaktı, araştıracaktı. Doğruyu gördüğü zaman da tamam buldum diyecekti. Hayatımı değiştirmeye razıyım diyecekti. Ama hiçbirini yapmak istemediler. İşte Allah Azze ve Celle böyle olmayan, Abdümunib olmayan, yönelmiş bir kul, hem dış halini düzeltmiş hem de iç alemini düzeltmiş. Böyle olan kullar, sadece bu deliller onlar için delildir, onlar sadece ibret alırlar. Allah Azze ve Celle hidayete ulaşmanın yolunu gösteriyor bize. Veya bir insanın hidayete ulaşmasını isteyen İslam davetçilerine yol gösteriyor. Bir insanın hidayete ulaşmasını istiyorsanız, öncelikle onun bir munib olmasını sağlamalısınız. Yönelmesini, hakikate yönelecek bir insan durumuna getirmelisiniz. Önce onun gerçeklere karşı ilgisini uyandırmalısınız. Gerçeklere karşı ilgi duymadığı müddetçe ne yaparsanız yapın, neyi anlatırsanız anlatın, hayatı ciddiye almayan adam anlatılanları ciddiye almayacaktır. Cennet ciddidir, cehennem ciddidir, bu dünyadaki hayatımız ciddidir. Bunun sonunda ya cennet vardır ya cehennem vardır. İkisinin ortası yok. Dolayısıyla ciddi bir imtihanla karşı karşıyayız. Ya ebedi cennete gideceğiz ya cehenneme gideceğiz. Bundan daha ciddi ne olabilir? Fakat insanlar bunun üzerinde kafa yormak istemezler. Ciddiyetsiz adamlar. Şu medeniyet de zaten insanların ciddiyetini aldı götürdü. Sürekli komedi filmleriyle insanlarda zerre kadar ciddiyet bırakmadılar. Düşünmeyen varlıklar haline getirdiler. Sürekli gülmek isteyen varlıklar haline getirdiler. Hiçbir hakikate yönelmeyen, sadece gülmek isteyen, oynamak, zıplamak isteyen varlıklar durumuna getirdiler. İnsan şerefli bir varlıktı, insanı şerefinden ettiler. İnsan bunun için dünyaya gönderilmemişti. İşte Allah Azze ve Celle bunları ifade ettikten sonra, munib olanlar sadece, onlar bu delillerden anlayacaktır dedikten sonra, o muniblere bir misal veriyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. İşte Davud Aleyhisselam da o muniplerden birisi. Allah'a yönelmiş olan o munip kula bir misal olsun diye Allah Davud Aleyhisselam'ı misal veriyor. Ayetler arasındaki bağlantı. Biz Davud'a kendi katımızdan bir lütuf ile lütfettik. Demek ki Allah Azze ve Celle istediği kimseye lütfediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Peygambere peygamberliğin verilmesi bir lütuftur. Hazreti Davud'a verilmiş olan lütuf nedir? Davud Aleyhisselam'a verilmiş olan lütuf, onun Müslüman olarak yaratılması bir lütuf, onun peygamber yapılması bir lütuf, ona verilmiş olan diğer nimetlerin yanında, biraz sonra söylenecek olan nimetlerin, mucizelerin verilmesi bir lütuf, ona kitabın, zeburun verilmesi bir lütuf ve onun emrine orduların verilmesi de bir lütuf. Davud Aleyhisselam Yuda kabilesinden normal bir insandı. Talut'un ordusunda Calut'a karşı savaşa gitti. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle bu olayı anlatır. Hazreti Musa'dan sonraki bir peygamber döneminde Hazreti Musa'nın kavmi İsrailoğulları, onlar peygamberlerinden bir komutan istemişlerdi ve Allah Azze ve Celle Talut'u onlara komutan olarak tayin etti. Ve Davud Aleyhisselam da o zaman o ordunun içerisinde bir askerdi. Düşmana karşı hücum etmiş ve düşman komutanı olan Calut'u öldürmüştü. İşte ondan sonra Davud'un toplum içerisindeki şerefi iyice yükselmişti. Ve Talut'un ölümünden sonra onu kral yapmışlardı. Ve bu şekilde Davud Aleyhisselam o bölgede Allah'ın istediği şekilde hükmeden bir medeniyet meydana getirmişti. Davud Aleyhisselam bu şekilde memleketin başına geçirilmişti. Ve Allah Azze ve Celle kendisine zeburu nasip etmişti. Ve ona verilen nimetlerden birisi de güzel bir ses idi. Allah Azze ve Celle ona da temas edecek. Bu şekilde kendisine bir takım nimetler verilmişti. Bundan anlıyoruz ki eteyne ifadesinden, biz verdik ifadesinden anlıyoruz ki demek ki peygamberlere verilen nimetler bile Allah'ın bir lütfu olarak veriliyor. Onların bir hakkı olarak verilmiyor. Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı söz konusu olamaz. Allah'a karşı Allah'tan bir şey almamız bizim hakkımız olamaz. Allah bize bir şey veriyorsa kendi lütfundan veriyor. İstediği için veriyor. Bir takım insanlara bir takım nimetlerin verilmesi, onların o nimetlerle imtihan edilmesi için veriliyor. Davud Aleyhisselam da bu şekilde o nimetlerle imtihana sokuluyor. Fakir fakirlikle imtihana sokulurken, zengin de zenginlikle imtihana sokuluyor. Makam sahibi makamıyla imtihana sokuluyor. Bakalım herkes ne yapacak? Allah Azze ve Celle onu görmek istiyor. Biliyor kendisi elbette. Fakat bu nimetleri almış olan kullar birbirlerine karşı örnek hareketler yapsınlar istiyor. Bir taraftan öyle, bir taraftan da kıyamet gününde ya Rabbi bana fırsat verseydin belki de iyi bir insan olurdum demesinler diye onlara yeryüzünde yaşam hakkı veriyor. Bu nimetlerin veriliş sebepleri Allah Azze ve Celle bazılarını seçiyor elbette. Seçtiklerine veriyor. İnna Allah istafa Adama ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Nuh'u seçti. Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti, İbrahim ailesini seçti ve İmran ailesini seçti. Demek ki bazıları seçilmektedir. Allah Azze ve Celle bazılarını seçer ve ona kendi katından bir takım nimetlerde bulunur. Ve bu nimetlerin verilmesi elbette ki bir imtihanın gereğidir. Demek ki bir peygamber bile kendisine verilmiş olan nimeti kendinden bilmeyecek. Bir peygambere Allah Azze ve Celle kendi lütfundan veriyorsa, bizim gibi normal insanlara Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerin insanı kendinden bilmesi nasıl doğru olabilir? Bir peygambere bile layık olduğu için, hak ettiği için amellerinden dolayı verilmiyor da nasıl olur da bir insan kendine verilmiş olan nimetleri kendi marifetinden bilebilir?
kendinin çalışmasından, kendinin zekasından, kendinin şuyundan buyundan olarak bilebilir. Böyle bir şey caiz olamaz. İnsan hiçbir zaman kendi amelleriyle nimetlere layık olduğu için Allah tarafından nimetlendirilmiyor. Allah Azze ve Celle kendi lütfundan olarak veriyor. Yoksa insana verilmiş olan bir göz bile insanın yapmış olduğu bütün güzel amellerden daha üstündür. Dolayısıyla insan amelleriyle Allah'ın nimetlerine hak sahibi olamaz. Allah Azze ve Celle bunu ifade ettikten sonra وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا kendi katımızdan bir lütuf verdik. Yemin olsun ki Davud'a böyle bu şekilde bir lütuf verdik. İşte o lütuflardan birisi şu: يَا جِبَالْ اَوْوِبِي مَا هُوَ الطَّيِّرِ ey dağlar, onunla birlikte, Davud'la birlikte siz de tesbih edin dedik. Yani Davud aleyhisselam Allah'a tesbih ettiği zaman dağlar da onunla birlikte tesbih ediyordu. Ve kuşlar da, Allah azze ve celle dağların da kuşların da anladığını ifade etmiş oluyor bize bu şekilde. Demek ki onların da bir kulağı var. Demek ki duyuyorlar. Demek onların da bir aklı var, anlıyorlar. Demek ki onların da bir kalbi var. Demek ki bizim anlayamadığımız bir şekilde dağlar da aklediyorlar. Akıldan akıla fark var. İnsanların aklıyla hayvanların aklı tabii ki farklı. İnsanların aklıyla meleklerin aklı tabii ki farklı. Akıldan akla elbette ki fark var. Hayattan hayata fark olduğu gibi bizim hayatımız, meleklerin hayatı, cinlerin hayatı, şu anda Hazreti İsa'nın hayatı, peygamberlerin şu anki hayatı, meleklerin hayatı, hayvanların hayatı, cansızların hayatı, hayatlar farklı farklı olduğu gibi, ölümler farklı farklı olduğu gibi, bu şekilde kulaklar da farklı farklı, akıllar da farklı farklı, kalpler de farklı farklı. Eğer bunların kulağı yoksa, Hazreti Davud'la beraber nasıl Allah'a tesbih ediyor? Davud aleyhisselam zikrettiği zaman bunlar duymuyorsa onunla beraber tesbih etmeler mümkün mü? Akılları yoksa tesbihin tesbih olduğunu anlamaları mümkün mü? Demek akılları var. Demek duyuyorlar. Demek bunlar Allah'a tesbih ediyorlar. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde her ne varsa Allah'a tesbih eder. Canlı ve cansız, bizim akılsız varlıklar dediğimiz varlıklar da dahil. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Çünkü Allah me ifadesini kullanmıştır. Canlı cansız, hasreten de cansız varlıkları ifade eder me edatı. Demek ki cansız varlıklar da Allah'a zikrediyor. Bizim akılsız sandıklarımız da Allah'a zikrediyor. Demek onların kendince bir aklı var. Ama bizim aklımızdan farklı olunca biz onlarda akıl olmadığını zannediyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında da anlatıldığı üzere Neml suresinde ifade olunduğu üzere Allah Azze ve Celle Hudhud kuşunun konuştuğunu ifade ediyordu bize. Süleyman Aleyhisselam Hudhud kuşunun nerede olduğunu sormuş. Sonra o kuş gelmiş ve kendisine nerede olduğunu sorduğunda ben geziyordum demişti. Geziyordum, bir millet gördüm. Güneşe tapıyorlar bu cahiller. Allah'ı bırakmışlar da güneşe tapıyorlar. Başlarında da bir kraliçeleri var demişti. Eğer bu kuşun aklı yoksa nasıl anlıyordu? Demek ki bu kuşta doğru bir itikat bile vardı. Müslümandı, anlıyordu. Güneşe tapmanın yanlışlığını anlıyordu ve konuşuyordu. Demek dili vardı. Konuşuyordu, anlatıyordu ve doğruyu yanlışı ayırt edebiliyordu. İşte aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada Davud Aleyhisselam'la birlikte kuşların da tesbih ettiğini ifade eder. Demek kuşlar da tesbih ediyor, dağlar da tesbih ediyor. Davud Aleyhisselam'la beraber tekrar ediyorlar. Evvi bir ifadesi tekrar manasında. Tekrar ediyor. Demek evvela Davud Aleyhisselam söylüyor, ondan sonra onlar söylüyor. Allah Azze ve Celle o şekilde olmasını istiyor. Öncelikle Davud'un söylemesini istiyor. O güzel sesiyle söylediği zaman demek dağlar bile dile geliyor. Onlar da onunla beraber söylemek istiyor. Güzel sesin insan üzerinde etkisi biliniyor. Ama acaba dağlar ve taşlar üzerinde de etkisi var mı? Güzel sesin hayvanlar üzerinde de bir etkisi var mı? Evet, Kur'an işte burada onu ifade ediyor. Güzel ses dağları bile dile getiriyor deniliyor. Demek ki güzel bir sesle söylensen, biz anlamasak, farkında olmasak bile dağlar ve taşlar bizle beraber tesbih ediyor. Bu sadece Hazreti Davud'a verilmiş bir nimet midir acaba? Yoksa gönülden tesbihte bulunan her kula mı verilmiştir? Hazreti Davud'dan sonra gelen peygamberlere, mesela peygamberimize acaba böyle bir nimet verilmemiş midir? Peygamberimizle de dağlar ve taşlar seslenmiyor muydu? Peygamberliğin verildiği zamanda ya Resulallah sen Resulullahsın demiyorlar mıydı? Demek ki Allah Resulüne karşı da aynı tavrı gösteriyor dağlar taşlar. Demek ki böyle bir şey sadece Davud Aleyhisselam'a verilmiş de değil. Davud Aleyhisselam'dan çok daha büyük değil mi peygamberimiz? Davud Aleyhisselam Rabbini zikrettiği zaman dağlar ve taşlar onunla beraber zikrediyorsa, Hazreti Muhammed zikrettiği zaman nasıl zikretmez dağlar ve taşlar ve kuşlar? O halde bu sadece ona ait olan bir şeydir denilemez. Öyle diyeceğimize, gönülden Allah'a tesbih ettiğimiz zaman bulunduğumuz yerdeki dağların taşların da bizle beraber bir şekilde Allah'a tesbih edeceğine inanabiliriz. O halde o şekilde düşünmek ve o şekilde tesbihte bulunmak, güzel bir ses ile, nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerde Kur'an'ı sesinizle güzelleştiriniz buyurdu. Tecvidle okuyunuz. Ve rettilil Kur'an'a tertile buyuruyor Kur'an. Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde tecvid kurallarına göre okuyun. Efendimiz de Kur'an'ı sesinizle güzelleştirin buyuruyor. Demek ki İslam da aynı şeyi söylüyor. Hazreti Peygamber aynı şeyi, aynı noktaya işaret ediyor. İnsanlar üzerinde Kur'an'ın tesirinin artması için böyle gerekiyor. Hem insanın kendisinin üzerinde de tesirli olması yine buna bağlı. Onun için İslam tarihi boyunca da şu anda da Kur'an'ı güzel sesle okumaya çalıştı bütün dünyada Müslümanlar. İşte burada da buna işaret ediliyor. Elbette ki güzel sesin insan üzerinde bir tesiri var. Hatta hayvanlar üzerinde de bir tesiri var. Arap şiirlerinde buna benzer birçok noktalar vardır. Öyle hadiseler anlatılır ki, güzel sesle okunmuş olan bir takım gazelleri, bir takım şarkıları, türküleri yahut bir takım ilahileri develerin anladığı, develerin de onlara katıldığı ve develerin hızını arttırdığı Araplar arasında meşhur olan hikayelerdendi. Deve bile anlıyorsa insan nasıl anlamaz? Elbette ki güzel sesin insan üzerinde bir tesiri var. Herkes bilir, koyun çobanlarının o çalmış olduğu o kaval sesinden koyunların tesir altında kaldığını, tuzlu yiyecekler yedirilmiş olan koyunların sudan geçirilirken çobanın çok yanık bir şekilde kavalı çalması durumunda hayvanın sudan içmeden karşıya geçirildiğini, buna benzer hikayeler halk arasında meşhurdur. Demek ki koyun da anlamaktadır sesin güzelini. Dolayısıyla İslam'ın bunu reddetmesi mümkün değil. İslam'ın güzel sesi reddetmesi, İslam'a uygun olan musikiyi reddetmesi mümkün değil. Allah Resulü sesinizle Kur'an'ı güzelleştirin dediğine göre böyle bir şeyi reddetmiyor demek ki. Ancak reddedilmiş olan insanın şehvetlerini tahrik eden, insan itikadını, insan ahlakını bozan, bir takım müzik adı altında insanı bozan bir takım şeyler, reddedilmiş olan odur. Çalgı aletleri fıskı fücur ortamlarında çalınan ve o ortamları hatırlatan o çalgı aletleri, ona benzer şeyler reddedilmiş. Harama teşvik eden ifadeler, harama haramı hatırlatan bir takım müzikler, gazinolarda çalınanı hatırlatan bir takım müzikler, ancak o ortamlarda çalınan çalgı aletleri, işte onlar reddedilmiştir. Yoksa musikinin tamamı reddedilmemiş. İnsana güzel duygular kazandıran, insan ruhunu okşayan, hatta insanın belki cismi üzerinde olumlu tesirler meydana getiren musiki reddedilmemiş. İşte burada Allah Azze ve Celle dağların taşların bile o musikiden anladığını ifade ediyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Kur'an'ı güzel bir sesle okurken bir gün Efendimiz duymuş ve hayran olmuş idi ve buyurdu ki buna Davud'un mizmarlarından bir mizmar verilmiş. Yani Davud'un sesi gibi ona benzer bir ses ve musiki verilmiş. Ona benzer bir makam verilmiş kendisine. Allah Resulü sesi güzel olanlara bu ifadeyi kullandı. Demek reddetmedi. Reddedilen noktaya biraz evvel temas ettim. Tamamı reddedilmiyor yani. Bir kısmını kabul ediyor İslam, bir kısmını reddediyor. Cahiliye adetlerinden bir kısmını tamamen reddederken bir kısmını kısmen reddeder. Bir kısmını da kabul etmiş olabilir. İslam'a uygun olup olmamasıyla alakalı. Başka dünyaların insanların yapmış olduğu her şey reddedilecek demek değildir. İşte burada Allah Azze ve Celle dağların taşların bile Hazreti Davud'la birlikte Allah'a tesbih ettiğini ifade ediyor. Ya cibel evvibi ma'hu vettayr. Öyle dedik yani. Allah Azze ve Celle talimat veriyor yani. Burada gizli bir gunne fiili var. Biz böyle dedik yani dağlara, taşlara. Siz onunla birlikte tesbih edeceksiniz dedik. Yani Davud tesbih ettiği zaman onu yalnız bırakmayacaksınız. Onunla beraber koro halinde söyleyeceksiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle koro halinde söylenmesine de işaret ediyor. Demek o şekilde Allah'ın tesbih edilmesinden Allah razıdır. Demek ki tesbihin sadece münferit olarak değil, aynı zamanda bu şekilde bazı şeylerin koro halinde söylenmesi, inşaatın koro halinde söylenmesi, İslam'da şiirin veya ilahilerin, ezgilerin koro halinde söylenmesine de burada bir cevaz görülüyor. Allah Azze ve Celle öyle dedik buyuruyor. Demek ki bu Davud Aleyhisselam'ın kendi marifeti değil. Allah Azze ve Celle emrettiği için dağlar ve taşlar Davud'a iştirak ediyor. Davud'un demek kendisinin böyle bir gücü yok. Zaten bütün peygamberlere verilen mucizeler onların kendi kudretiyle gerçekleştirdikleri şeyler değil. İşte hiçbir peygambere verilmemiş olan bir takım mucizeler bazı peygamberlere verilmiş olabilir. Daha evvel başka peygamberlere verilmemiş olan bir mucize Hazreti Davud'a verilebilir. Başka peygamberlere de daha sonrasında da verilmiş olabilir. Ama Allah Azze ve Celle özellikle bu mucizenin Hazreti Davud'a verildiğini ifade eder. Süleyman Aleyhisselam, Davud'un oğlu Süleyman'a da başka peygamberlere verilmeyen mucizeler verildiğini Kur'an ifade eder. Demek ki bütün peygamberlere verilen mucizeler aynı çeşit olmak zorunda değil. Ve elenne lehul hadid. Ve aynı zamanda Davud'a verilen bir başka mucize de biz ona demiri yumuşattık buyuruyor Kur'an. Bunun mucize kabiliğinden olması icap eder. Burada özellikle zikredildiğine göre demek ki Hazreti Davud Aleyhisselam demiri alıyor ve adeta bir tel büker gibi bükebiliyordu. Yoksa sadece demiri eritmek şeklinde, ona şekil verme şeklinde olsaydı bunun Kur'an'da bu şekilde belirtilmesine gerek olmazdı. Demek ki bu sadece bir demir eritme operasyonu değil. Hazreti Davud Aleyhisselam'a verilmiş olan bir mucize olarak Kur'an o şekilde anlamamızı sağlamak istiyor. Mucize ile birlikte zikrediyor çünkü. Dağlara böyle emrettik dedikten sonra bunu söylüyor. Dağlara emredilmesi bir mucize. Dağların Davud'la birlikte tesbih etmesi bir mucize. O halde demirin yumuşatılması da mucize şeklinde bir şey olması lazım gelir. O halde bunun demirin eritilmesi biçiminde olması doğru olmaz. O şekilde anlamak doğru olmasa gerek. Bunun mucize kabilinden olması lazım gelir. Demek ki Davud aleyhisselam demiri bu şekilde bükebiliyordu. Ve o şekilde büküyor ve onunla zırh meydana getiriyor, zırh yapıyordu. Eni amel sabigat buyurdu Kur'an. Ona dedik ki yani sabigat yap, geniş zırhlar yap. Bu şekilde zırhlar yapacaksın. Allah Azze ve Celle'nin kendisine neden o mucizeyi verdiğini anlatıyor. Neden o mucize verilmiş? Demiri, o sert maddeyi bükebilme mucizesi neden kendisine verilmiştir? Zırh yapsın diye, savaşlarda insanlar kendilerini korusunlar diye, öldürsünler diye değil. Kur'an özellikle zırhı misal vermek istiyor. Kılıç da diyebilirdi Allah Azze ve Celle. Fakat özellikle zırh üzerinde duruluyor. Savunma silahlarının taarruz silahlarından daha üstün olduğuna işarettir bu. Allah katında savunmanın, kafirin zulmüne karşı savunma, ama yerine göre elbette ki taarruz da var. Hazreti Peygamber taarruz etmedi mi? Fakat o bir zarurettir. Yeryüzündeki zulme engel olabilmek için, yeryüzündeki zalim düzenleri ortadan kaldırabilmek için gerektiğinden dolayı bir zarurete binaen ona müsaade edilmiştir. Yoksa hakikatte Allah Azze ve Celle taarruzu istediği için değil. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti olsa Allah Azze ve Celle neden taarruz edin desin ki, burada taarruz edilmesine, İslam'da taarruzun da caiz olmasının sebebi yeryüzündeki zalim düzenlerin, insanların başındaki diktatör düzenlerin kaldırılması içindir. Yoksa elbette ki insan öldürmek doğru bir şey değil. Yeryüzüne imtihan için gelmiş olan varlığı öldürmek doğru olamaz. Mükerrem bir varlık olarak yaratılmış olanların, kerim bir varlık olarak yaratılanların, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde özel olarak yarattığı varlığı öldürmek doğru olamaz. O yüzden Allah Azze ve Celle zırh üzerinde duruyor. Zırh vurulan kılıç darbelerine karşı yahut da atılan mermilere karşı. Demek ki Allah Azze ve Celle özellikle bunun üzerinde durmak istiyor. Ve savunmanın da önemini anlatmak istiyor. Allah katında bunun daha değerli olduğunu anlatmak istiyor. Böyle söyledik Davud'a, ona demiri yumuşattık ve bu şekilde demiri öyle bir bükebiliyordu ki sanki ince bir tel gibi onu inceltiyordu, istediği şekle getiriyordu, onları bir araya getiriyor, halkalar yapıyor ve bu şekilde savaşlarda onları kullanmalarını sağlıyordu. Tarihte demiri ilk defa eriten Hazreti Davud değil. Ondan evvel de demiri eritenler ve ondan bir saç meydana getirenler vardı. Kılıç yapanlar vardı. Düz demir yapanlar vardı. Fakat Hazreti Davud aleyhisselam ilk defa zırh yapan odur. Bunu bu şekilde büken, insanı vücuduna uygun hale getiren, vücutta taşınabilecek hale getiren, hareket etmeye engel olmayacak hale getiren ilk defa oydu. Ve bu şekilde anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle peygamberlerine savaş aletlerini yapmayı da öğretiyor demek ki. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri sadece öğüt vermek için de gönderilmemişler. Bunlar yeryüzünde sanat sahipleri aynı zamanda. İnsanlara bilimin temellerini atıyorlar demek ki. Savaş teknolojisinin de temelini atanlar demek ki onlar. Ondan evvel Hazreti Nuh aleyhisselam gemi yapıyor. Demek ki peygamberler birçok şeyin temelini attıkları gibi teknolojinin de temelini atanlar yine onlardır. Birçok peygamber birçok teknolojik buluşun temelini atmıştır. İnsanlar onlardan sonra almış ve onları daha da geliştirmiştir. Temelini atanlar peygamberler olmuşlar. Hazreti Peygamber okuma yazma bilmediği halde tıpla ilgili birçok hadisleri yok mu? Habbetü Sevda hakkında mesela, bizim çörek otu dediğimiz o küçük siyah tohum hakkında her derde devadır buyurmuyor mu? Hazreti Peygamber okuma yazma bilmediği halde Onun zamanında tıp ilmi diye bir şey olmadığı halde bu ve buna benzer yüzlerce meselede tıpla ilgili hadisler buyurmuyor mu? İnsanın doğumuyla ilgili, anne karnındaki gelişim aşamalarıyla ilgili sahih hadislerde insan hakkında bilgi vermiyor mu? Demek ki Allah Resulü okuma yazma bilmediği halde bu meselelerde konuşuyor. Demek ki peygamberlerin böyle bir vazifesi de var. Bütün ilimlerle ilgili bir şeyler ortaya koyuyorlar. Arkalarında bir şeyler bırakıyorlar. Sadece tevhidi değil, sadece ibadeti değil, sadece ahlakı değil, sadece cihadı değil. Aynı zamanda bu gibi görevleri de var demek ki peygamberlerin. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Davud'u misal vererek aslında bu gerçeği anlatıyor. Davud'a dedi ki haydi geniş zırhlar yap. Demek ki zırhların geniş olmasında daha çok fayda var. Ni'mel sabigat ve kaddir fissert. Ve aynı zamanda onun dokumasını da güzel yap. Öyle bir takdir et ki onun birbirine girmesini sağla. Ve o zırhı yaparken birbirine giren o halkaları güzel ve sağlam yap. Sağlam bir şekilde doku. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e o şekilde öğretiyor. Zırh yaparken demek ki zırhı yapmanın yöntemini öğretiyor. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'a da bizim gözümüzün önünde haydi gemiyi yap buyurmuştu. Bizim nezaretimizde gemiyi yap. Demek ki Hazreti Nuh Aleyhisselam gemi yapmayı bildiğinden değil. Allah Azze ve Celle kendisine öğretiyor. Demek ki teknolojiyi Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara nasip ediyor. Ve Davud Aleyhisselam'a söylenen bu ifade, yaptığın şeyi güzel yap demek. Zırh yapıyordu Hazreti Davud ve onu güzel yap, sağlam yap. İnsanları koruyacak şekilde yap. Demek ki Allah yaptığımız şeyi güzel yapmamızı istiyor. Kur'an o yüzden defalarca innallaha yuhibbul muhsinin buyurur. Allah muhsin olanları sever. Allah muhsin olanları, güzel iş yapanları ve yaptığı işi güzel yapanları sever. Sadece hayırlı ameller, güzel ameller demek değil bunun manası. İhsan ile yapmak. Sadece güzel amel yapmak değil. Hayırlı amel yapmak değil. Yaptığımız ameli aynı zamanda güzel yapmak manasına gelir. Namaz mı kılıyorsun? Güzel kıl. Oruç mu tutuyorsun? Güzel tut. Yemek mi yapıyorsun? Güzel yap. Her ne yapıyorsan yap, güzel yap. Araba mı yapıyorsun? Güzel yap. Uçak mı yapıyorsun? Güzel yap. Allah Azze ve Celle bu ahlakı öğrettiği halde Müslümanlara, geçmiş peygamberlerine güzel yapın dediğini bize ifade ediyor. Bize bu ahlakı kazandırmak istiyor. Fakat buna rağmen bugün dünyada Müslümanlar kesinlikle yaptıkları işi güzel yapmıyorlar. Allah Azze ve Celle güzel yapanları sever buyurduğu halde, yaptığı işi güzel yapanları sever Allah. Yaptığı işi çirişleyenleri sevmez demek bunun manası. Mefhumu muhalifine göre düşünecek olursanız, demek ki Allah Azze ve Celle yaptığı işi kötü yapanları sevmez. Şu duvarı mı boyuyorsun? Güzel boyayacaksın. Halıyı mı yapıyorsun? Güzel yapacaksın. Ne yapıyorsan yap, güzel yapacaksın. Bir mahallede ders mi yapıyorsun? Güzel yapacaksın. Allah Azze ve Celle çünkü güzel yapanı sever. Allah böyle buyurduğu halde Müslümanların işleri güzel değil. Bugün Müslümanlar kafirin taksisini alıyor çünkü sağlam yapıyorlar diyor. Doğru söylüyorlar. Evet, bugün o ahlakı kafir bizden aldı. Sağlam yapıyor. Müslümanlara gelince bir tarafından çalıyorlar. Yaptıkları işi güzel yapmama ahlakına sahip olmuşlar. Nedendir acaba? Köle ruhlu oldukları için yıllardan beri köle ruhunu kazandılar. Tıpkı İsrailoğullarının, Firavunların esareti altında asırlarca kalmış olan İsrailoğullarının şahsiyetlerini kaybetmesi gibi, köle ruhlu olmaları gibi, dayağı görmeden, kılıcı görmeden çalışmamaları gibi, itaat etmemeleri gibi, sürekli isyan etmeleri gibi, köle ruhlu olan insanlarda işte buna benzer ahlaklar meydana geliyor. Bir millet köle haline getirildiği zaman artık o millet şahsiyetini kaybeder. Bir millet köle haline getirildiği zaman artık o millet yaptığı işi güzel yapmaz. Bir millet köle haline getirildiği zaman tembel olur. Bu köle yapıldığımızdandır. Son 2-3 asırdan beri Müslümanlar yeryüzündeki gücü ve kuvveti kaybettiklerinden beri köle ahlakına sahip olmaya başladılar. Yaptığı işi köle çirişlemek ister. İsteyerek yapmaz çünkü. Nefret ederek yapar çünkü. Aynen öyle oldu Müslümanlar. Yaptığı işi zevk alarak yapmayan insanlar çoğaldı. Yaptığı işten nefret ederek yapan adamın işi güzel olabilir mi? İhsan ile yapması mümkün olabilir mi? Allah'ın kendisini gördüğünü düşünerek yapması mümkün olabilir mi? Nefret ederek yapan adam, Allah'ın kendisini gördüğünü hissetmeyen adam nasıl yapacak? Elbette ki yaptığı işi kötü yapacak. Halbuki Allah Azze ve Celle peygamberine bile öyle emrediyordu. Zırhı dokurken güzel dokuyacaksın ey Davud. Bu sadece Davud Aleyhisselam'a verilen bir talimat mıdır? Daha sonrasında zaten ifade cemi ifadesidir. Allah Azze ve Celle bunu dedikten sonra ve amelu saliha buyuruyor. Salih ameller yapın. Salih amel yap demiyor. Hazreti Davud'a hitabın ötesinde Davud'la beraber iman edenlerin hepsini kastediyor. Onun da ötesinde ümmet-i Muhammed'e sesleniyor. Ve amelu salihan. Salih ameller yapın. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece Davud Aleyhisselam'a söylemiyor. Ona ey Davud zırhı yaparken güzel yap buyurdu. Davud Aleyhisselam'ın her şeyi güzeldi. Peygamberimiz buyurur ki Allah'a en sevimli olan namaz Davud'un namazıdır. Geceleyin kalkar, gecenin yarısı kadar uyur. Sonra kalkar, üçte biri kadar namaz kılar. Sonra yine altıda biri kadar uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün oruç tutmazdı. Allah'a en sevimli olan namaz Davud'un namazıydı. Allah'a en sevimli olan oruç Davud'un orucuydu. Allah Resulü Hazreti Davud Aleyhisselam hakkında böyle övücü ifadelerde bulunur. Davud Aleyhisselam o kadar kendi evinde Allah'ın ayetlerinin okunmasını isterdi ki, kendi evinde sürekli olarak namaz kılınmasını isterdi ki, bazen ailesiyle nöbetleşi olarak bu işi yaparlardı. Bir miktar kendisi namaz kılar, sonra eşi, sonra çocukları sırayla bir miktar kendisi kendine verilen ayetlerden okur. Zebur'dan okur, sonra eşi okur, sonra diğerleri. Bu şekilde evinde hiçbir zaman Allah'ın kelamı susmazdı. Sürekli olarak kelamullah okunurdu. Sürekli olarak onun evinde Allah'a secde edilirdi. Hem gündüzleyin hem geceleyin sürekli olarak onun evinde secde edilirdi. O yüzden Peygamberimiz öyle buyurur. Allah'a en sevimli olan namaz Davud'un namazı. Elbette ki Hazreti Peygamber'in namazı onunkinden üstündür. Fakat Hazreti Peygamber mütevazilik yapıyor. Ve bu şekilde ifade buyuruyor. En sevimli namaz Davud'un namazıdır diyor. Ve bize Davud Aleyhisselam'ı, kardeşi Davud'u hatırlatıyor. Böylece bize ahlak dersi de vermiş oluyor. Siz de sizden evvelki büyüklerinizi hayırla anın demek istiyor. Ben nasıl ki Davud'dan büyük olsam bile yine de Davud'u hayırla anıyorum. Siz de sizden evvelki büyüklerinizi hayırla anın demek istiyor. Kendinden evvel gelmiş olan, yaş olarak kendinden büyük olan Hazreti Davud'u hayırla anıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü o peygamberi kitap da övüyor. Ve amelu saliha. Ey Davud ve ailesi ve ey onunla beraber iman edenler. Ve ayet aynı zamanda ümmeti Muhammed'e de hitap etmektedir. Çünkü buraya kadar Allah Azze ve Celle müfret ifadeyle ifade etmişti. Yani yalnız Davud Aleyhisselam'a hitap ediyordu. Ey Davud diye hitap ediyordu. Ona hitap ediyordu sadece. Fakat şimdi ise Allah Azze ve Celle cemi ifadesiyle, çokluk ifadesiyle ifade ediyor. وَعْمَلُوا صَالِحَ diyerek, hepiniz yani, hepiniz salih ameller işleyin. Yaptığınız işi güzel yapın. Salih ameller işleyin ey ümmeti Muhammed. اِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Neden salih ameller işleyeceksiniz? Neden yaptığınızı güzel yapacaksınız? Çünkü ben sizin yaptıklarınıza basirim buyuruyor Allah. Hepsini görüyorum. Denilmek isteniliyor ki, siz Allah'ın sizi gördüğünü bilirseniz, bundan emin olursanız, bunu yakinen hissederseniz, bunu kalbinizde hissedecek olursanız, salih ameller işlemek size kolay gelecektir. Demek ki salih amel işlemenin yolu bize öğretiliyor, kolaylaştırılıyor. Ne şekilde olursa bize kolay gelir, onu o öğretiliyor. Allah'ın bizi gördüğünü bilecek olursak salih amel işlemek kolay gelir. Allah'ın bizi gördüğünü bilecek olursak haramlardan kaçınmak kolay gelir. O yüzden Allah Azze ve Celle kendisinin basir olduğunu, amellerimize karşı basir olduğunu ifade ediyor. O halde Allah bir murakabededir. Sürekli olarak bizi murakabe etmektedir. Ne yaptığımızı sürekli olarak görmektedir. Cebrail aleyhisselam insan kılığında geldiğinde, Cibril hadisi olarak meşhur olan hadiste, Efendimiz'e İslam'ı, imanı sormuş, daha sonrasında ise ihsanı sormuş idi. İhsan nedir demişti. Hazreti Peygamber de buyurdu ki sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Murakabe makamına işaret etti aynı zamanda. Sen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edebiliyorsan ihsan makamındasın. Muhsinsin demektir. Ama Allah seni görüyormuş gibi hissedebiliyorsan, Allah'ı görüyormuş gibi olamıyor ama Allah'ın seni gördüğünü hissedebiliyorsan, o zaman da murakabe makamındasın demektir. Efendimiz ihsan makamında olamayanlara murakabe makamını göstermek istedim. İşte o makama ulaşabilmek, Allah'ın basir olduğunu bilmekle mümkün. Allah bana bakıyor, beni görüyor. Bu şekilde bilen adam o makama ulaşabilir. Evliyadan bir zata sordular. 3 gün, bazen 5 gün, bazen 1 hafta üst üste oruç tutar, iftar etmezdi. Savm-ı visal denilen oruç, aralıksız oruç tutardı yani. Nasıl dayanıyorsun dediler. Dayanabilen için mekruh değil. Dayanamayacak duruma gelen, vazifesini yapamayacak duruma gelen adam için mekruh. Nasıl dayanıyorsun dediler. 1 hafta oruca, 3 gün oruca, 5 gün oruca nasıl dayanıyorsun dediler. Dedi ki benim bir amcam vardı. Çocukluğumda amcam bana bir şey öğretti. Bana dedi ki oğlum, her gün gece yatağına girdiğin zaman, yorganını başına çektiğin zaman de ki Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. 3 defa bunu söyle dedi. Bir müddet ben buna devam ettim. Sonra amcam sayıyı arttırdı. Ben de arttırdım. Sonra amcam buna benzer bir cümle daha ilave etti. Ben de onu da söylemeye başladım. Ondan sonra bu hale geldim. Allah beni görüyor diye başladım. Ondan sonra bu hale geldim. Evet, Allah beni görüyor diyen, bunu gerçekten de anlayarak söyleyen, hatta bir müddet anlamadan da söylenebilir. Zamanla insan bunu anlayacak duruma gelebilir. Önce dil alışır, ondan sonra kalp de onu anlamaya başlar. Onun için insan anlamasa da bunu söylemeli. Nasıl ki tesbihatı anlamasa da, Arapçasını anlamasa da söylemeli. Nasıl ki namazı anlamasa da kılmalı. Arapçasını anlamasa da onu yerine getirmeli. Zaman içerisinde bir şeyler anlamaya başlar. Elbette ki manasını da anlamaya çalışmalı. Elbette ki kitaplar da okumalı, tefsirlerine de bakmalı. O meselenin ayrı bir boyutu. Ben o noktayı anlatıyor değilim. Benim anlatmaya çalıştığım mesele başka. Ben insanın zaman içerisinde bilmeden de söylese, kendinde bir takım gelişmelerin olabileceğini anlatmak istiyorum. O yüzden insan anlamasa da böyle şeyleri söyleyebilmeli. Madem ki güzeldir, onu tekrar etmeli. Çok tekrar ettikçe kendinde bir takım haller zuhur edecektir. 3 defa söylemek ile olmayan bir durum 100 defa söylemekle olabilir. 10 defa söylemekle gerçekleşmeyen bir hal 100 defa veya 1000 defa söylemekle gerçekleşebilir. Bir gün yapmakla olmayan bir hal 100 gün yapmakla hasıl olabilir. Onun için insan böyle şeylere devam etmeli. Ve işte o zatın da ifade ettiği gibi, Allah beni görüyor diye diye bu hale geldim. Çünkü Allah gerçekten de görüyor. İşte onun için Kur'an öyle buyuruyor burada. İnni bime te'melûne basîr. Yapabilmeniz için, salih ameller yapabilmeniz için bunları düşüneceksiniz. Benim sizi gördüğümü bileceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Kul Rabbinin kendisini gördüğünü bilirse ameller ona kolay gelecektir. Allah için para mı vereceksin mesela? Allah'ın o anda sana baktığını bilirsen vermen kolay gelir. Allah için adım mı atacaksın mesela? Allah'ın o anda sana baktığını bilirsen ayakların Allah yolunda tozlanır ve bundan üşenmezsin. Allah için ne yapacaksın? Ne yaparsan yap, o anda Rabbinin seni gördüğünü düşün. Ve Allah'ın sana, senden razı olduğunu düşün. O zaman o ibadeti yerine getirmek kolay olacaktır. İşte Allah Azze ve Celle o işin kolay tarafını öğretiyor bize. Ondan sonra Veli Süleyman er-Riyah, Süleyman'a verdiği şeyden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Davud Aleyhisselam'ın oğlu olan Süleyman Aleyhisselam. Davud'dan sonra Süleyman Aleyhisselam o makama geçmişti. Devletin başına Hazreti Davud'dan sonra Süleyman geldi. Babadan oğula geçti yani. Padişahlığı buna dayandırmak doğru olmaz. Padişahlık başka bir şey, peygamberlik başka bir şey. Birileri kalkıp da madem ki Hazreti Davud'dan sonra oğlu Süleyman kral oldu, padişah oldu, o halde demek ki bu caizmiş diyemez. Çünkü Davud'dan sonra Süleyman'a verilen sadece krallık değil, peygamberlik verildi. Peygamber varken zaten bir başkasının yetkili olması doğru olabilir mi? Bir asırda bir peygamber varken, bir devlette bir peygamber varken, o devlette bir başkasının lider olması, kral olması caiz olabilir mi? Süleyman Aleyhisselam varken bir başkasına laf düşer mi? Dolayısıyla Davud'dan sonra Süleyman'ın gelmesi gayet doğaldır. Ama bir padişahtan sonra onun oğlunun onun yerine geçmesi doğru olamaz. Çünkü o padişahın oğlu o makama layık olmayabilir. Hatta deli de olabilir. Babası kendisi daha çocukken ölmüş de olabilir. Çocuğun padişah olması, devletin başında olması doğru olabilir mi? Bir mecnunun devletin başında olması doğru olabilir mi? Bir mecnunun mal almasına bile müsaade etmezken İslam fıkhı nasıl olur da bir mecnuna bir devleti teslim edebilir? Böyle bir şey doğru olabilir mi? Tarihimizde de böyle deliler yok mu? Deli Mustafa'lar, deli padişahlar yok mu? Davud'dan sonra Süleyman'a o makamın verilmesi padişahlığın bir delili olamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra bir oğlu yoktu. Allah azze ve celle ona oğullar verdiği halde oğullarının kendinden sonrasına kalmasına müsaade etmedi. Belki bazı insanlar Hazreti Peygamber'in oğludur deyip ondan sonra onu lider olarak seçebilir, halife olarak seçebilirlerdi. Ve ondan sonra da bu şekilde devam edip gidebilirdi. Babadan oğula geçen Bizans sistemine dönüşebilirdi hilafet. Onun için belki de Allah Azze ve Celle oğlunun erken ölmesini takdir etti. Efendimiz bütün çocuklarının ölüsünü gördü. Hepsi kendinden evvel öldü Fatıma dışından. Özellikle oğullarının kendinden evvel ölmesi belki böyle bir hikmete mebni. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olmasını takdir etti. Sonra oğlu Abdurrahman mı mesela geçti? Hayır. Allah Resulü'nden böyle bir şey öğrenmediler. Babadan oğula geçmedim. Hazreti Ömer ondan sonra halife yapıldı. Ondan sonra Hazreti Ömer'den sonra oğul Abdullah mı mesela başa geçti? Hayır. Hazreti Osman geçti. Babadan oğula geçme sistemini kurmadılar Müslümanlar. Hulefe-i Raşidin dediğimiz dört halife hiçbiri birinin oğlu değil. Ama daha sonrasında babadan oğula geçen sistem kuruldu. Muaviye'den sonra oğlu Yezid ve ondan sonra öyle devam etti. Bu İslami bir düzen yapısı olarak kabul edilemez. Ehil olan var, olmayan var. Şura heyeti tarafından seçilmesi lazım halifenin. Babadan oğula geçen sistemi İslam kabul etmez. Ama bu mesela Osmanlı Devleti'nin İslam devleti olmadığı manasına da gelmez. Evet, İslam devletidir. İslam'a göre hükmedilmiştir birçok meselede. Ama buna benzer birkaç hatası da olabilir. Bu İslam'ın malı değildir. Davud Aleyhisselam'dan sonra Allah Azze ve Celle Süleyman'a da verdik buyurur. Ve Süleyman'a rihi verdik Süleyman'a da. Verdik ifadesi kullanılmıyor ama atıf harfiyle bu anlatılıyor. Süleyman için de rihi verdik, rüzgarı verdik yani. Riyah denilmemiştir. Rüzgarları verdik denilmemiş. Bir tek rüzgar verdik manasında bir rüzgar verdik buyurmuştur. Demek ki Hazreti Süleyman'a verilen rüzgar bir tek çeşit rüzgardır. Her rüzgar verilmiş değil. Her rüzgar onun emrine verilmiş değil. Demek ki rüzgarlardan bir çeşidi onun emrine verilmiş. Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam onunla uzaklara giderdi. Rüzgar alır kendisini uzaklara götürürdü. Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'a da verilen mucizeyi anlatıyor bize. Nasıl ki Davud'a güzel ses verilmiş, nasıl ki ona demiri yumuşatma, demiri bükebilme mucizesi verilmiş. Buna benzer bir takım mucizeler verilmişti. Aynı şekilde oğlu Süleyman'a da rüzgar onun emrine musahhar kılınmış. Rüzgar Hazreti Süleyman'a teslim olmuş ve onun emrine girmiş idi. Allah Azze ve Celle onu bu şekilde mucizeyle destekliyordu. Guduvuha şehrun ve revahuha şehr. Onun gündüz gidişi de bir aydır, gece gidişi de bir ay. Yani o rüzgarın gündüzleyin gidişi bir aylık mesafe, geceleyin gidişi de bir aylık mesafe. Yani Süleyman Aleyhisselam o rüzgarın üzerinde, bir takım rivayetlere göre bir halının üzerinde yahut da başka bir şeyin üzerinde yahut da belki de tamamen rüzgarın üzerinde, bir cismin üzerinde olmaksızın sadece rüzgar ile uzaklara götürülüyordu. Bir aylık yol, bir aylık yola götürülüyordu. Bir ay 30 günden hesap edecek olursanız, bir gün şeriatta 6 saatten hesap edilir. Gün derken yani kastedilen gündüzdür, 24 saat değil. Gündüzdür ve gündüzün de en kısa olduğu zaman hesaba alınacaktır. Seferilik meselesi de aynı şekilde halledilmiştir. Seferilikte de aynı şekilde gündüz olarak alınmış 3 günlük mesafe, 3 gündüz mesafesi, gündüzün de en kısa olduğu dönem yani kış mevsimi ve gündüzün yarısından biraz fazlası yani 6 saat. Gündüz kış mevsiminde 11 saat ise mesela bunun yarısından biraz fazlası 6 saat eder. Dolayısıyla 3 günlük yol 18 saatlik yol demek olur. İnsan yürüyüşüyle veya at yürüyüşüyle 18 saatlik yola giden insan seferi sayılmıştır. Aynı şekilde bakılacak olursam bir aylık yol gündüzleyin gittiği zaman o rüzgar bir aylık mesafeyi kat ediyordu. Süleyman Aleyhisselam Şam'dan çıkıyordu İran'a. Gündüzleyin bir gündüzde belki 6 saat 7 saat içerisinde İran'a gitmiş oluyordu. Oradan tekrar rüzgara biniyor ve Kabil'e gidiyordu Afganistan'a. Bu şekilde bir aylık yol hesap edilecek olursa, bir günlük yol 6 saatten hesap edilirse, İnsan bir saatte yaklaşık olarak 5 kilometre gideceği hesap edilmiştir. Dolayısıyla 6 saatte 30 kilometre. Yani bir gündüzde, bir günde yani bir gündüzde, yani bir gündüzün ekserisinde, yani yarısından biraz fazlasında, yani 6 saatte 30 kilometre. Dolayısıyla bir günde 30 kilometre olursa bir ayda 900 kilometre. Demek ki 900 kilometre mesafeyi bir gündüzde gidiyordu. Ve tekrar dönüp geliyordu. Bir gece boyunca, gecenin yarısından biraz fazla belki, o şekilde yine yaklaşık olarak 900 kilometre kadar olarak da hesap edilebilir. Gecenin en kısa olduğu zamanı hesap ederseniz. Ve bu şekilde demek ki 900 kilometrelik yol gidiyor ve tekrar geliyordu. Rüzgar o kadar onu süratle götürüyordu yani. 6 saatte 900 kilometre olacak olursa, demek ki saatte 150 kilometre hızla, demek ki bir taksinin, bir 150 ile giden bir taksi gibi, 150 kilometre saat hızla, hız yapan bir rüzgar, demek ki Allah Azze ve Celle kendisine bu şekilde bir rüzgarı veriyordu. Demek ki normal bir rüzgar değildi. Normal rüzgarların hızı belki saatte 10 kilometre, 20 kilometre. Hızlandığı zaman 50-60 kilometre olur. Kasırgalar ancak bu kadar hızlı olabilir. Çok hızlıydı çünkü Hazreti Süleyman'a verilen rüzgar. Saatte 150 kilometre hız yaklaşık olarak. Demek ki Allah Azze ve Celle onu bu şekilde bir mucize ile destekliyordu. İnsanlar görüyordu Hazreti Süleyman'ın hızla gittiğini görüyorlardı ve onların bu şekilde iman etmesi isteniyordu. İmanlarının kuvvetlenmesi isteniyordu. Ama onlar buna rağmen bazılar Hazreti Süleyman'ın sihirbaz olduğunu söylediler. Hem kendileri peygamberlerden mucize isterler. Sonra da o mucize onlara gösterildiği zaman onun bir sihirbaz olduğunu söylerler. Hakikati görmek istemeyenlerin her zamanki tavrı buydu. Allah Azze ve Celle Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a verilen mucizeyi bize söylüyor. Ona da rüzgarı verdik. Bir çeşit rüzgarı ona musahhar kıldık. Rüzgar onun emrindeydi. Ve bir aylık yolu gidiyor ve geliyordu. Ve esennen lehu aynel kıtır. Ve ona aynı zamanda kıtırı, bakırı da bu şekilde su gibi akıtıyorduk. Ona sel gibi bakır akıtıyorduk. Bazı rivayetlerde Hazreti Süleyman'a bakırın su gibi verildiği ifade olunuyor. Fakat bazı rivayetlerde ise sadece bir defaya mahsus olmak üzere bu mucizenin gerçekleştiği ifade olunuyor. Peygamberlere verilen mucizeler genellikle bir anda olur biter. Sürekli olmazlar. Kur'an gibi mucizeler dışında hissi mucizeler bir anda olur ve biter. Hazreti Musa'ya verilen asanın ejderha halini alması gibi, Efendimizin parmaklarından suyun fışkırması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi bir takım mucizeler bir anda olur biter. O şekilde düşünülecek olursa Süleyman Aleyhisselam'a verilen bakırın su gibi akması mucizesi de bir anda olmuş bitmiş olsa gerek. Fakat bazı rivayetlerde de 3 gün devam ettiği ifade olunmuştur. Öyle olması da mümkün tabii. Görmeyenlerin görebilmesi için bakırın su gibi eritilmesi, o güne kadar kimsenin görmediği bir şey, bakırın eritilmesi mucizesi, su gibi akması mucizesinin de Hazreti Süleyman'a, Davud'un oğlu Süleyman'a, nasıl ki Davud'a demir yumuşatıldı, Süleyman'a da demek ki bakır yumuşatıldı ve bakır eritildi. Ve demek ki Süleyman Aleyhisselam'a bu şekilde belki bir nehir gibi nehirden bakır akmaya başladı. Belki bir gözeden, belki bir pınardan bakır akmaya başladı. Bu bildiğimiz bakırın eritilmesi değil. Davud Aleyhisselam'a verilen mucize gibi bir mucize. Onunki de demirin eritilmesi değildi. Süleyman Aleyhisselam'a verilen de o şekilde bir şey olsa gerek. Bakırın akması hadisesi. Normalde böyle bir şey görülmüş müdür? Dünyanın neresinde mesela bakır akıyor? Hangi pınardan bakır akıyor mesela? Böyle bir şey görülmüş müdür? İşte Allah Azze ve Celle görülmemiş bir şeyi verir peygamberlerine. Mucize olarak veriliyorsa eğer, görülmemiş bir şey verilmeli. Herkesin benzerini gördüğü bir şey verilecek olursa nasıl mucize olabilir? Mucize olarak veriliyorsa o halde görülmemiş bir şey olmalı. Eğer sadece bakırın eritilmesi olayıysa bu her zaman ola gelen bir şeydir. Demek ki bu başka bir şey olması lazım gelir. Belki bir pınarın bakır şeklinde akması, belki bir çayın veya bir nehirin bakır olarak akması gibi. Belki insanlara şu nehri bakıra dönüştüreceğim demesi, bakır olarak akacak demesi gibi ve Allah'ın izniyle o şekilde akması gibi. Ve Allah Azze ve Celle bütün bu olayların hepsini kendinin yaptığını ifade ediyor. Eselne buyuruyor. Biz bunu yaptık buyuruyor. Biz bakırı bu şekilde su gibi akıttık. Yani Süleyman'ın kendi kudretiyle olan bir şey değil. Biz yaptık buyuruyor. Ve minel cin. Ve aynı şekilde cinlerden de Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir başka mucizeyi de anlatıyor bize. Süleyman Aleyhisselam'a rüzgar verildiği gibi bakırın, erimiş bakırın akıtılması mucizesi verildiği gibi aynı zamanda cinlerle ilgili bir mucize de verildi. Cinleri Süleyman Aleyhisselam kendi emri altına almıştı. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ. Ve cinlerden de bir kısmı yani. Min harfi cerrinden anlaşılıyor ki bu bütün cinleri kapsamıyor. Min burada teb'id içindir. Yani cinlerden bir kısmı denilmek isteniliyor. Çünkü bütün cinler onun emrinde değildi. Bazı cinler onun emrine verilmişti. İnsanların Hazreti Süleyman'ın peygamberliğini anlaması için. Bir takım cinler sadece onun emrine verilmişti. Ve cinleri çalıştırıyordu. Kendi önünde cinler çalışıyorlardı. Böylece insanlar Hazreti Süleyman'ın kudretinin Allah'tan olduğunu anlamış oluyorlardı. Cinler üzerinde etkili olabilen bir insan, cinleri emreden, cinleri çalıştıran bir insan. İnsanlar cinlere tapanlar vardı. İnsanların içerisinde niceleri cinlere tapmıştır. Araplar da öyle değil miydi? Efendimiz'den evvel kim? Mekke'nin ve civarındaki Bedevi Araplar, gerek Mekke'de yaşayanlar gerekse Bedeviler, hepsinde de böyle anlayışlar yok muydu? Tenhada bir yerde kaldıkları zaman, çölde geceleyin giderken bir yerde mola verdikleri zaman ellerini kaldırırlar, o bölgenin cininden yardım isterlerdi. Ey buranın cinni derlerdi, sana sığındım. Buranın kötü şeytanlarından, kötü cinlerinden sana sığındım. Ey bu bölgenin cini, bu bölgedeki cinlerin reisi, ben o kötü cinlerden sana sığınıyorum derlerdi. Onlara sığınırlardı. Cin suresinde Allah Azze ve Celle bunu anlatır bize. Erkeklerden bir kısmı cinlerin erkeklerine sığınıyorlardı. Halbuki bu cinler, İşte burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışan basit varlıklardı. Bunlar ne gaybı biliyorlar ne de Allah Azze ve Celle'nin özel olarak kudretler verdiği kulları. Hayır, böyle değiller. Bunlar bir peygamberin emrinde çalışıyorlar. Biizni Rabbi, Rabbinin izniyle, Süleyman'ın kendi izniyle, kudretiyle değil, Allah'ın kudretiyle. Demek ki cinler insandan daha şerefli değil. O yüzden Peygamberimiz öyle buyurur. Cinlerin yiyeceklerini anlatırken Efendimiz buyurur ki, sizden birisi dağda, çölde bir yerde kaldığı zaman, büyük abdest bozmak zorunda kalırsa, su da bulamayacak olursa, sakın kemiklerle temizlenmesin veya hayvan tezekleriyle temizlenmesin. Çünkü hayvan tezekleri ve kemikleri veya insan kemikleri, bunlar cin kardeşlerinizin yiyecekleridir. Cin kardeşlerinizin yiyeceklerini pis etmeyin buyurdu. Demek ki cinlere verilen yiyecek bunlar. Af buyurun, adeta köpeklerin yiyecekleri gibi. Demek ki cinler böyle varlıklar. Korkmaya gerek yok. Demek ki bunlar insandan daha kudretli değil. Ve insanların onlara tapması, onlardan yardım istemesi, kendi şereflerini beş para etmeleri nasıl düşünülebilir? Nasıl doğru olabilir? İşte burada Allah Azze ve Celle Hazreti Süleyman'ı bize anlatırken cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrinde çalıştığını söylüyor. Bir insanın emrinde çalışıyorlar. Kulun emrinde çalışıyorlar. Bunlar nasıl olur da ilahlaştırılırlar? Nasıl olur da bunlardan yardım istenir? Nasıl olur da bunlardan korkulur? Demek insanın korkması gereken bunlar değil. İnsan cinlerden değil, cinin Rabbinden korkacak. İşte burada Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri çalıştırdığı anlatılıyor. Ve onlar çalıştılar, çalıştılar. Allah Azze ve Celle cinleri çalıştırdığını ifade ettikten sonra bunların eğer gaybı biliyor olsalardı elbette ki Süleyman Aleyhisselam öldüğü zaman onun öldüğünü bilirlerdi. O meseleye temas edecek. Fakat ondan evvel cinlerin bir insan emrinde çalıştığını bildirdikten sonra bu cinler ve men yez'e minkum minhum an emrine nuzikhum min azab-i sa'ir buyurur. Onlardan hangisi sapacak olursa, hangi cin sapacak olursa biz ona o sa'ir azabından, çılgın ateşten, alevli ateşten tattırırız. Demek ki cinler de bizim gibi imtihandalar. Bu ayetin bir manası bu. Demek ki cinler de insanlar gibi imtihanda. Hayvanlar imtihanda değil. Dağlar, taşlar imtihanda değil. Melaike imtihanda değil. Ama cinler ve insanlar imtihandadırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle bunlardan kim sapacak olursa buyuruyor. Kim sapacak olursa onlara azap tattırırız. Ateş azabı, alevli ateş azabından tattırırız onlara. Demek ki cinler de azaba uğrayacaklar. Demek ki cinler de imtihandadırlar. Cinler ateşten yaratılan varlıklar olmalarına rağmen ateş onlara da etki etmektedir. Nasıl oluyor derseniz, ateşten yaratılan bir varlığa ateş nasıl tesir eder? İnsan da topraktan yaratılmamış mı? Ama sertleşmiş bir toprağa insana hızla vurursanız ne olur? Acıtmaz mı? Hatta öldürmez mi? Yerine göre o toprak çok sertleşmiş, taş gibi olmuş olan toprakla bir insan öldürülmez mi? İşkence olarak kullanılamaz mı? Nasıl ki topraktan yaratılana toprak tesir ediyorsa, aynı şekilde ateşten yaratılana da ateş tesir eder. İşte onun için Allah Azze ve Celle onlara ateş azabıyla azap veririz buyuruyor. Demek ki cinler Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışıyorlar. Ama herhangi bir hata yapacak olurlarsa, söz tutmayacak olurlarsa, demek ki onlar da azaba uğruyorlar. Demek ki Hazreti Süleyman'a verilen mucizelerden birisi de buydu. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalışıyorlardı. Hazreti Peygamber bir seferinde ashabına şöyle buyurdu. Cinin yakalanmasının mümkün olduğunu ifade ettim. Ve filan sahabi cini yakalamıştı ama ben serbest bıraktım buyurdu. Serbest bıraktım, eğer onu tutsaydım, bağlasaydım direğe hepiniz görecektiniz buyurdu. Sabah olduğu zaman hepiniz görürdünüz. Demek ki böyle bir şey de peygamber için mümkün. Cini yakalamak, hatta insanlara göstermek. Zaten cinlerin de insan kılığına girebildiğini, en azından bazılarında bu kudretin olduğunu biliyoruz. Şeytanın insan kılığına girip insanları aldatabildiğini biliyoruz. Demek ki bu şekilde yakalanıp da insanlara o şekilde Hazreti Peygamber tarafından gösterilmesi de mümkünmüş. Demek ki ben diyor Peygamberimiz, ben Süleyman kardeşimin duasını hatırladım da o yüzden bıraktım. Çünkü Süleyman Aleyhisselam öyle dua etmişti. Ya Rabbi benden sonra hiç kimseye vermeyeceğin bir nimeti bana ver. Benden sonra hiçbir peygamberine vermeyeceğin bir mucizeyi bana ver. İşte onu hatırladım da o yüzden bu şekilde bıraktım buyurdum. Bu mucize Hazreti Süleyman'a verilmiş olan bir mucize. Cinleri emri altına almak, cinleri çalıştırmak, cinlere bir takım şeyler yaptırmak, evler yaptırmak, kazanlar yaptırmak, çömlekler yaptırmak, bir takım resimler yaptırmak, Hazreti Süleyman'a verilmiş olan bir mucize. Bundan sonraki ayette o meseleye temas edilecek. Hazreti Süleyman'ın cinlere neler yaptırdığına temas edilecek. Cinlerin nelere kudreti olduğuna temas edilmiş olacak. Allah Azze ve Celle peygamberlerini ne şekilde desteklediğini anlatıyor bize. Aslında mesele sadece bu mucizelerin anlatılması değil. Mesele Hazreti Süleyman'ın peygamber olduğunun anlatılması aynı zamanda. Çünkü Yahudiler peygamber düşmanları. Birçok peygamber öldürmüş olan Yahudiler. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Kur'an'ın haklarında öyle buyurdu. Onlar haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı dedi. O Yahudiler, işte onlar Hazreti Süleyman'a iftira atmış ve onun sihirbaz olduğunu söylemişlerdi. Kur'an ise onu reddediyor. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Sihirbazlık yapmadı. Sihirbaz değildi ama o şeytanlar kafir oldular buyurur. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Yahudilerin attığı iftiraları temizliyor. Süleyman'ın bir peygamber olduğunu anlatmış oluyor. Onun Allah tarafından mucizelerle desteklendiğini anlatmış oluyor. Çünkü Yahudiler peygamberleri öldürüyorlar. Öldüremedikleri peygamberlere de iftira atıyorlardı. Hazreti Süleyman'ı öldürememişlerdi ama ona da bu şekilde kendinden sonra iftira atmak suretiyle onu ve onun davasını öldürmek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle gerçekleri ortaya koymak istedi. Yahudilere de Hristiyanlara da Hazreti Süleyman'ın bir peygamber olduğunu ve Allah tarafından kendisine mucizeler verildiğini anlatmak istedi. Ve onların laflarından Müslümanların etkilenmemesini sağlamak istedi. Sakın ha sakın Yahudilerin laflarına inanmayın. Süleyman'ı bir sihirbaz gibi görmeyin. İsrail'i rivayetlere inanmayın. Tevrat'ın içindeki o yanlış ifadelere inanıp da bir peygamberi sihirbaz zannetmek suretiyle kafir olmayın. Çünkü o Tevratlarında Hazreti Süleyman'ı öyle anlatıyorlardı. Onu bir sihirbaz olarak anlatıyorlardı. Onun için Allah Azze ve Celle Hazreti Süleyman'ı temize çıkarıyor. Nasıl ki Hazreti Meryem'e de zina etti demişlerdi yine aynı Yahudiler. Hazreti Meryem'e de iftira attılar. Allah Azze ve Celle Meryem'i de temize çıkarmadı mı? Meryem'in hamile kalmasının, Hazreti İsa'yı doğurmasının Allah'ın kudretiyle olduğunu anlatmadı mı? Hazreti Meryem'i temize çıkardığı gibi zina etmediğini, Allah'ın mübarek bir kulu olduğunu ifade ettiği gibi diğer bir mübarek kul olan Hazreti Süleyman'ı da temize çıkarıyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin ahlakı budur. Kur'an'ın ahlakı budur. Demek ki Müslümanlar da böyle olmalıdır. İçlerinden birine bir iftira atılacak olursa, müminler o Müslüman kardeşlerini o iftiraya karşı korumalıdırlar. O iftirayı def etmelidirler. Ve o iftirayı atanları pişman etmelidirler. Ona daha çok sarılmalı, daha çok sevmelidirler. İşte o zaman o iftirayı atanlar pişman olurlar. Yahudiler bu iftirayı attılar. Allah Azze ve Celle de Süleyman Aleyhisselam'ın doğru bir peygamber olduğunu ifade etti. Ve milyarlarca Müslüman 1400 yıldan beri Hazreti Süleyman'ı saygıyla anıyor ve onun peygamberliğini kabul ediyor. İsrailoğullarını Yahudiler bu şekilde bu iftiralarına pişman etti Allah'ım. Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiği mucizenin sebebini, cinleri çalıştırmasını ve sonra ölmesini, bundan çıkacak olan manaları bundan sonraki kısımda anlatıyor. Ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan, senin medeniyetini kurmak isteyen kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala el-Fatiha.